Hatıralar. TGRT FM Radyosu'nun değerli dinleyicileri, İstanbul stüdyolarımızdan hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Yeni bir Hatıralar programında sizlerle beraberiz. Programımızı açıyoruz. Değerli dinleyiciler, Musahipzade Celal zaman zaman size hatıralarını naklettiğimiz usta bir kalem. Daha ziyade tiyatro piyeseriyle tanınan ama eski İstanbul hayatını da çok canlı, çok akıcı bir üslupla anlatan bir zattır Musahipzade Celal. Onun zaman zaman sizlere naklettiğimiz eski İstanbul hatıralarından yine bazı nakiller yapacağız. Musahipzade Celal esnaf düğünlerini anlatıyor. Esnaf düğünleri diğer düğünlerden farklı. Zengin ve kibar düğünleri gibi ağır ve tantanalı olmazdı diyor. Ama daha samimi, daha zevkli, daha cümbüşlü olurdu. Kına gecesine davet edilen esnaf kahyaları, lonca erkanı yani esnaf grubunu idare eden bir lonca vardır. İleri gelen, esnafın ileri gelenleri burada azadır. Aynı işi yapan esnafın hepsini kontrol eder. Esnaflığa giriş çıkışları kontrol eder. Usta çırak münasebetlerini kontrol eder. Bir çırak usta olduğu zaman onları imtihan eder. Böyle bir lonca vardır. Bugünkü esnaf odaları gibi ama daha yetkili, daha tesirli. İşte lonca erkanı bu düğünde hazır bulunur. Önlerinde sırasıyla sakangorlarla bağlanmış bakır mangal, bakır yemek takımları, bir sini, çorba tası, sahanlar, pilav lengerleri, semaver, leğen ibrik, buna benzer ev eşyasına ait birçok saçılar, yani düğün hediyeleri, hamalların başında taşınarak takım takım gelen davetlilerin önünde düğün evine götürülürdü esnaf düğünlerinde. Kendi aralarından yetişme, ağzı laf yapan, şarkı söylemeyi, oyun yapmayı, düğün davetlerini eğlendirmeyi bilen, davul zurna çalmayı bilenler düğün evini doldururlardı. Lacivert, kahverengi, nefti, gümüşü, dökme şalvarlı, fermene işlemeli esvaplar giyerlerdi. Bellerine kimi şal, kimi ipekli kuşak sarardı. Külahlarına veya feslerine ipek kefiye dolarlardı. Boyunlarına asma altın veya gümüş saat kordonları sarkardı boyunlarında. Kuşaklarının arasındaki gümüş veya fil dişi saplı hançerlerinin kabzası görünürdü. Kına gecesini sabaha kadar neşeyle şenlendirirlerdi. Asıl cümbüşlüsü perşembe günü akşamı, yani cuma gecesi. Perşembeyi cumaya bağlayan gece güvey yemeği yendikten sonra olurdu. Damadı alırlar. Şaka şenlik, güle oynaya, düğün evine ne kadar uzak bir cami varsa oraya götürürlerdi. Yatsı namazı cemaatle kılınırdı. Namazdan sonra evvelce hazırlanmış çifte mumlu cam fenerler veya muşamba fenerler elde, etrafı mumlarla donatılmış tablolar başlarda, bir güvey alayı tertip edilirdi. Güveyin koluna iki kişi girerdi. Ağır ağır yürürlerdi. İlahiler okurlardı. Biçareyi sokak sokak dolaştırırlardı. Damadın arkadaşları düğünde damada böyle kötülükler yapmayı çok severler. Şaka kabilinden. Bazıları feci neticelerle neticelenir ama çoğunlukla bir kazasız belasız ama biraz üzüntüyle tamamlanır. Bu güvey alayı bazen öyle coşkun, öyle parlak olurdu ki gelin evine damadı ancak sabaha karşı getirebilirlerdi. Hoca efendi kapının önünde dua eder. İçeriye damat gönderileceği sırada yumruk tufanı altında kalır güvey. Kendini içeriye yorgun, takatsız, dar atardı. Bardak bardak şerbetler içilirdi. Bazıları bardağı yere çarparak kırardı. Bu da geline güveye uğur getirirdi. Yani nazar çıktı derlerdi. Böylece geline damada nazar değmemiş olurdu. Değmesin istenirdi. Gelin alayları daha cümbüşlü olurdu diyor Müsahipzade Celal. O zaman talika denilen kafesli arabaların önünde renk renk çuha esvaplarıyla atlara binmiş delikanlılar gelin almaya giderlerdi. Kapının iki tarafında çarşaflar gerilirdi. Gelin tel ile dua ile kafesli talikaya bindirilirdi. Bu talika arabaları Üsküdar Kadıköy taraflarında bazen Edirne Kapı'dan Bayezid'e müşteri getirip götüren dört direk üzerinde tenteli tek atlı arabalara benzeyen kafesli arabalardı. Bu talikaya benzeyen kafesli arabaların yaysız ve çuha kaplı iki tarafında şeritten kafes yapılmış şekli de vardı. Ona koçu arabası denirdi. Bir de katip odası denilen atla çekilen bir araba daha vardı. Gelini dışarıya göstermeden etrafına çarşaflar çekerek gelini böyle arabaya bindirir alır getirirlerdi. Bu talikadan başka yeri gelmişken hasta nakli için iki tekerlek üzerinde insanlar tarafından çekilen kafesli bir araba daha vardı. Eski zamanın darü şifalarına yani hastanelerine mahsustu. Bir nevi can kurtaran bir nevi ambulans idi. Düğüne davetli kadınlar talika ve öküzlerin çektiği koçu arabalarına binerler. Gelin alayına dahil olurlardı. Önde davul zurna çalar, köçekler oynar, ata binmiş delikanlılar at oynatarak gelini götürürlerdi. Güveyin evine yaklaşınca içlerinden biri atını sürer müjde götürürdü. Güvey evinin halkı karşı çıkardı. Atlı delikanlılar gelin arabasını durdururlardı. Damadı bir hayli üzerlerdi. Bahşiş için tabii. Yine kapıya çarşaflar gerilir, gelin arabadan indirilir ve böylece eve girerdi. Güvey'in babası gelinin elinden tutup içeriye alırdı. Hayır dualar ederek oğluna teslim ederdi. Ve böylece koltuk yapılırdı. Alınan gelinin koluna damadın girip de odasına çıkartmasına koltuk denirdi. Anadolu'nun birçok yerlerinde hala böyle gelin alayları yapılır. Davul zurna çalar, köşekler oynar, tabancalar atılır, güreşler, at yarışları, cirit oyunları tertiplenir diyor Müsahipzade Celal. Tabii bu hatıraları anlattığı zaman bundan 50-60 sene evvel. O bir 50 sene öncesini anlatıyor. Böylece bu gelenekler 100 yılı buluyor. Bunlardan bir kısmı hala muhafaza ediliyor değerli dinleyiciler ama büyük bir kısmı unutulmuştur. Artık ne koltuk kalmıştır, ne gelin alayı, ne güvey alayı. Bunun yerine arabaları süsleyip şöyle bir tur attırmak adeti hala yaşamaktadır. Müsahipzade Celal Bey, Semai kahvelerine dair de enteresan hatıralar anlatıyor. İstanbul'un birçok yerlerinde şairlerin devam ettikleri müteaddit kahveler vardı. Ayrıca mani, semai ve destan söyleyen kahveler de vardı. Bu semai kahveleri semt semt ekseriya mahalle tulumbacılarının toplandıkları kahvelerdi. Bu toplantılara şairler de iştirak ederek muammalar asılırdı. Muammayı halledene para verilirdi, şal verilirdi, ipekli kumaş verilirdi, bir hediye verilirdi. Muamma bir şiirdir, şair onu çözer. Kahvenin şiir söylenen sedirinin üzerinde renk renk kağıtlar, yapma varaklı çiçekler olur, onlarla süslenir. Muammanın üzerine hediyesi konur. Muamma levha halinde yazılır. Mesela, ol nedir ki her bahar, gelir bezme nazlı yar, öpüp koklamak istesen, hançeri cana kıyar. Yeşil bir tahtı vardır, bahara ahdi vardır. Tac olur güzellere, ne yaman bahtı vardır. Deme bu lugaz nola, düşünüp her kim bula, iki harftir noktasız, halledene aşk ola. Muamma, bilmece, lugaz da deniyor buna. Böyle muammalar asılınca günlerce o civar halkına bir eğlence, bir zevk teşkil ederdi. Söz erbabı, tulumbacılar arasında cahil, okuyup yazma bilmeyen istidatlı öyle maniciler, öyle destancılar, öyle muammalar tertip eden ustalar vardı ki, değme şairlerin bulamadıkları ince nükteleri, cinaslarla, kelime oyunlarıyla, öyle kıvraklıkla söylerlerdi ki, herkesi hayrette bırakırlardı. Uzak yerlerden haber alanlar gelirdi, toplanırdı, sazlar çalınırdı, zilli maşa, darbuka, çığırtmayla, semailer, destanlar okunurdu. Karşılıklı maniler söylenir, muammalar halledilir, çözülürdü. Kahvede asılı muammayı zarif nüktelerle hallederlerdi. Mesela muammanın halli şöyle oluyor. Sevdiğim etme bana gönül dedim. Yakma canım etme gayrı kül dedim. Gülmedim, güldürmedin cana beni. Bak perişan halime gül, gül dedim. Perçemi yari görüp sümbül dedim. Hoş hedasın, sedasın dinledim, bülbül dedim. Güle güle koklasın ahbap hemen, bu muamma bir demet gül, gül dedim. Der, muammanın gül olduğunu, bilmecenin cevabının gül olduğunu böylece herkes anlardı. Onlar ayak takımı denilen bu tulumbacılar arasında yapılan mani müsabakaları da çok meşhurdu. Mani üstadlarından biri gülerler diye bir ayak, bir kafiye tutardı. Ona biri cevap verirdi. Darbuka, zilli maşa, çığırtma çalar, okurdu. Mesela adam aman, adam aman gülerler. Adam aman, adam aman kalem parmak gülerler. Bahçıvan bahtı bende yok, fidan okşar, gülerler. Diğer biri, bir yiğit aşka düşse, söyletirler, gülerler. Adam aman, dertli maman der. Diğer biri, gülen az diye bir ayak, bir kafiye tutar. Zilli maşa, darbuka, çığırtma çalar, okur. Adam aman, gülen az, adam aman, gülen az. Böyle başlıyor. Bülbül kanadın kırılsın. Niçin ettin gülen naz? Gülen az, güle naz. Öteden biri tamamlar. Ben bugün bir şehre vardım, ağlayan çok, gülen az. Evet, bu cinas tutturma, kafiye tutturma çok eğlenceli olur. Cinas, yazılışı aynı, söylenişi aynı, fakat manası farklı olan kafiyelere denir. İşte gülen az ile gülen naz böyledir. Musahipzade diyor ki, bundan 50-55 sene evveline kadar, ki bu sözleri de 60 sene önce söylediğine göre, 100 küsur sene öncesine kadar devam eden bu semai kahvelerini gördüm. Adi günlerde olduğu gibi, Ramazan gecelerinde, Beyazıt'ta, Çeşme Meydanı'nda, Fatih'te, Tophane'de, Firuzağa'da, Üsküdar'da, Yeniçeşme'de ve Taşçıbaşı Dutlu Kahve'de semai kahveleri vardı. Cenab-ı Şahabettin, Servet-i Fünun şairlerinden, tıbbiyenin son sınıfındayken, aynı zamanda da doktor, o zaman intişar eden edebi mecmualara şiirler göndermeye başlamıştı. Ramazan geceleri, daha birkaç arkadaşla beraber, Bayezid'de Semai Kahvesi karşısındaki mahallebici dükkanına girerdik. Söylenen manileri dinlerdik, destanları dinlerdik, semaileri dinlerdik. Niye mahallebici dükkanından dinlerdik? Çünkü arkamızda yaka ve kol kapakları kırmızı kadife üzerine, omuz başlarına kadar kırmızı ipek şeritlerle donanmış o zamanki tıbbiye mektebi üniformaları var. Bu üniformalar kahvehaneye girmemize engeldi. Ne ben, ne Cenab-ı Şahabettin, ne Emin Akif, ne Kehazade Mehmet kahveye giremedikleri için muhallebicide otururlardı. Mani söyleyenlerin kafa yormadan buldukları kafiyeler merhum Cenab-ı Şahabettin'i hayrette bırakırdı. Not defterini çıkarır kaydederdi. Yumruğunu deftere vurarak bu adamlar okuyup yazsalardı neler söylemezlerdi diye haykırır hayıflanırdı. Ben söyleyeyim Cenab-ı Şahabettin'in cevabını. Bu adamlar okur yazar takımından olsalardı bir yere küçük memur veya hademe olarak girerler. Ne şiir, ne semai, ne destan hiçbir şey söyleyemez. İstidatları körelir giderdi. Semai kahvelerini şenlendiren tulumbacıların ekserisi sanat sahibi adamlardı. dükkanlarında çalışırlardı. Her semtte bulunan yangın tulumbacı teşkilatına dahil olan tulumbacılar vardı. Bunu bir idman, bir spor olarak, bir şeref olarak yaparlardı. Tulumbacılık merakına tutulan devlet memurları vardı. Defterhane yani tapu, babali, rüsumat yani gümrük, serasker kapısı yani genelkurmay başkanlığı, maliye, hatta bab-ı meşiat yani şeyhülislamlık katipleri vardı. Bayazıt'taki yangın kulesi yangın işaretini çekince Çengelköy üzerinde icadiyeden atılan 7 pare yangın topunu işitenler dairede odacılara saklattıkları dizliği, yemeniyi giyer giymez kendi semtlerindeki tulumbacı sandığına can atarlardı. Yangına giderken bu tulumbacılar arasında öyle bir yarış başlardı ki biri ez kaza yolunu kestirip öne geçecek olsa medet Allah. Usturpalar çekilir, göğüs göğüse, gırtlak gırtlağa bir mücadele başlardı. Her sandığın reisi atlarını sürerek dövüşenlere ayırırdı. Yangına yetişmek üzere tabanları kaldırırlardı. Halk köşe başlarına yığılırdı, bunları seyre dalardı. Eminönü'ndeki yeni caminin merdivenlerine halk kademe kademe yığılır, bu yarışları, tulumbacı yarışlarını heyecanla takip ederlerdi. Müsahipzade Celal hatıralarının bu kısmında Sürre alaylarından bahsediyor. Değerli dinleyiciler, Osmanlı Devleti zamanında Çelebi Sultan Mehmet'ten itibaren Osmanlı Devleti'nin yıkılışına kadar, daha doğrusu harbin çıktığı ve Arap beldelerinin işgal edildiği 1916'ya kadar İstanbul'dan Mekke Medine'ye Hicaz'a Sürre alayı gönderilirdi. Sürre alayında Mekke Medine fakirlerine sadakalar, oranın yeri gelenlerine hediyeler, ayrıca Mekke Medine'deki mukaddes beldelere hediyeler, asılacak kandiller, asılacak puşideler gönderilir, paralar gönderilirdi. Ve hacca gidecek olanlar da bu tantanalı Sürre alayıyla emniyetli bir şekilde hacca giderdi. Süveyş kanalı açılmadan evvel gerek hacılar gerek Sürre alayı Üsküdar'ı geçer, karadan Şam yoluyla giderdi. Onun için Sürre'yi ve Sürre eminini, başına da bir Sürre emini tayin edilir, maiyeti efradının yük çadırlarıyla bindikleri tahtirevan İstanbul'dan Hicaz'a kadar kullanılırdı. Önden ve arkadan dört kollu iki katıra kayış tokalarla bağlanırdı. Küçük bir oda büyüklüğünde, yaldızlı, renkli nakışlarla süslenmiş, pencereli, içerisi kuş tüyü minderler, sırmalı ipekli yastıklarla döşenmiş tahtirevan. Sürre emini ailesiyle beraber bu sürre sandığında yatar kalkardı. Bu bir nevi seyyar odaydı. Sürre alayına iştirak eden bir de akkamlar vardı. Kısa kollu, açık yakalı, uzun, beyaz gömlek giyerlerdi. Bellerine ipekli kuşak bağlarlardı. Başlarında külah, ellerinde meşinle çalınan bir nevi davul veya darbuka. Arapça türlü mavaller okurlardı. Zıplaya zıplaya sürre alayını şenlendirirlerdi. Saraydan sürre alayı çıkınca muazzam bir halk kütlesi sokaklara dökülürdü. Bu alayı seyrederlerdi. Sürre alayına Şeyhülislam'dan Mada İlmiye Ricali katılırdı. Derecelerine göre sırmalı renk renk feracelerini giyerler cübbelerini. Sarıklarına dört parmak eninde sırma şeritler takarlardı. Atlarına has ahırdan sırma haşalı hayvanlar tahsis edilirdi. Onlara binerek alaya katılırlardı. Alayın en önünde yeşil kadife üzerine sırma işlenmiş, püsküllü, nizam yastığı iriliğinde bir bohçayı, Sürre emininin kahyası at üzerinde saygılı bir tavırla iki elinde göğsünden yukarı tutarak götürürdü. Bu yeşil sırmalı zarf içinde padişahın Hazreti Fahri Kainata, yani Hazreti Peygamber'e Sürre emini vasıtasıyla takdim ettiği niyazname bulunurdu. Yani bir nevi sembolik bir mektup yazardı padişah Hazreti Peygamber'e. Hürmetlerini, selamlarını ve onu şefaatçi yaptığını bildiren bir mektup. O zamanlar ilmiye sınıfının itibarı çoktu değerli dinleyiciler. Bütün yargı, tahsil, terbiye müesseseleri onların elindeydi. Ve her birinin rütbeleri ve iyi gelirleri vardı. Rütbelerine göre de kıyafetleri vardı. Bu ilmiye ricalinin bu sürre alayında ne giydiklerini uzun uzun Müsahipzade Celal anlatıyor. Biz çok uzadığı için burada bunu vermekten sarfı nazar ediyoruz. Müsahipzade Celal hatıralarının bu kısmında hacı tehniyelerinden bahsediyor. Hacca gidenleri uğurlamak ve geldiğinde karşılamak ayrı bir merasime tabiydi değerli dinleyiciler. Hacı kime denir? İslam'ın beş şartından birisi hacıdır. Hac, ihramlı olarak ihram denilen kıyafetle, Arefe günü, Arafat denilen yerde, Mekke'ye yakın Arafat denilen yerde vakfiye durup, Kurban Bayramı, ondan sonra Kurban Bayramı sabahı şeytan taşlayıp ihramdan çıkan, saçını kestirip, kurbanını kesip ihramdan çıkan ve Kurban Bayramı günlerinde, daha doğrusu kurban kesim günlerinde Kabe'yi tavaf edenler hacı olurlar. Bunun başka menasıkı da vardır. Buna hacı denir. Gücü yeten, parası olan, yol imkanı da bulanlar ömründe bir kere hac etmekle mükelleftir Müslümanlıkta. Eskiden hacca gitmek gelmek zor. Hacca giden az. Onun için hac çok kıymetli bir ibadet. Hacca gidenlere çok hürmet ediliyor ve onlara el-hac veya halk arasındaki tabirle hacı deniyor. Hacca gidenler bu tabiri kullanmaya itina ederler. Hacı olanlara da bu tabirle hitap etmeye Halk kendini mecbur hissederdi. Hacı, hacca gitmeden evvel sevenleri ve yakınları tarafından hacca uğurlanırdı. Gitmeden önce hacıya yemek verilir. Bazı hediyeler verilirdi. Hatta bazıları hacca götürürken götürsün diye bazı küçük hatıralar verirlerdi. Mesela bir mendil, bir çorap verirler, orada bırakmasını isterlerdi. Bu, o eşya sahibinin de hacca gitmesine vesile olur diye düşünülürdü. Tabii aylar sürüyor. Anadolu'dan hacca gitmek gelmek en az 4 ay, 5 ayı bulur. Hacının aile ve akrabası, hacının avdet edeceği, döneceği gün haber alınca derhal evin kapısı yeşil boyayla boyanırdı. Geldiği gün evladı, akrabası kendisini karşılar yolda. Tekbirle, tehlille hanesinin kapısına kadar götürürlerdi. Kapısı önünde hacının tekrar gitmesine, gitmeyenlere de gitmek nasip olmasına vesaireye dair edilen duadan sonra hacının akranları hacıyla musafaha ederler. Küçükler hacının sağ elinin avucunu öperek dağılırlardı. Ertesi günü bir masa üzerine küçük tabaklar içerisine yuvarlak kesilmiş, üzerine ıtır, tarçın, karanfil gibi yağlar akıtılmış çuhalara ziyaretçiler ellerini sürerlerdi. Billur, Çin mamulatından temiz su konulmuş sürahiler içerisine bir miktar zemzem konurdu. Etrafındaki birkaç kupsuz Kütahya mamulatından yeşil çini fincanlara zemzemli su konarak ikram edilirdi. Çünkü o zaman zemzemi çok fazla getirmek mümkün değil, az getirilir, suya eklenerek verilirdi. Yağlı çörek hamurundan mamul, tavla zarının 2-3 misli büyüklüğünde 4 köşeli hacı lokumu tabir edilen lokmalar ikram edilirdi. İçerisine, bir kase içerisine gül suyulu şeker şerbetine konarak ziyaretçilere ikram edilirdi. Hacı lokumu ikram edildikten sonra millet Allah tekrar gitmek nasip etsin diye dua eder ve ayrılmaya davranırlar. Ayrılırken gelenlere hac hediyeleri verilir. Nedir bunlar? Hacı beraberinde öd ağacı kırmızı meşinden mamul bir torba götürür. Bunun içinde 4-5 dirhem miktarında sürme verilir herkese. Yine içerisinde 20 dirhem miktarında yine kırmızı meşinden mamul kese içerisinde Mekke kınası verilir. Satı boyanmış, saman kırıntılarıyla süslenmiş, zirvesi meşinden kutlu, hemen hemen 10 dirhem sikletinde, mahruti şekilde, konik şekilde yapılmış Kabe toprağı, öd ağacı, sandal ve pelesenkten mamul, 99'lu tesbihler, az miktarda hurma, ipekli veya pamuklu kefiye, başa sarık olarak sarmak için, misvak, mini mini zemzem kumkumaları, akik yüzükler, gümüş Kabe halkalarından biri hediye olarak verilir. Tabii bu herkese verilmez. Hacının gelenlerin hacıya yakınlığına göre bu hediyeler artar veya eksilir. Ama bu saydıklarımdan, yani kınaydı, sürmeydi, Kabe toprağıydı, az zemzemdi, hurmaydı, tesbihti, herkese verilir. Bu işin adetidir. Buna işte hacı tehniyeleri deniyor. En az 3 gün devam ederdi. Kadınlar arasında da yapılırdı. Hacca giden, o zaman hanımları fazla hacca götürmek adet değildi. Çünkü yol zahmetliydi. Erkekler hacca ancak gidebilirdi. Ama karısı, kızı ve akrabasına olan kadınlar da bu hacı tehniyelerine katılır. Kocası hacca giden kadına da hacı hanım denirdi. Hanımlar tepeden tırnağa kadar süslü yeşil esvaplar giyerler. Oyalı yeşil yemeniler takarlar. Krepler bağlarlar, elmaslar takınırlardı. Hısım, akraba, kadınlar davet edilirler. Hacı evinin büyük bir sofası bezenir. Bir tarafı şallarla, ipekli kumaşlarla, bir gelin köşesi gibi süslenir. İpeklerle süslü bir masa, üzerinde billur, çini kaplar içinden gelen misafirlere zemzemi şerif dağıtılır, ıtriyat dağıtılır. Bu hizmeti ailenin genç kızları görür. Onlar da yeşiller giymiş, elmaslarla gelin gibi süslenmişlerdir. Hizmet ederler. Evet, hacca gidenin az olduğu ve hac ibadetinin çok zahmetli olduğu bir zamanda hacılara böyle tehniyeler yapılır. Hacılar da ehbasına böyle tehniyelerde bulunurdu. Daha sonra 3 gün bittikten sonra hacca giden kimse hısım, akrabaya, eşe, dosta, konu komşu büyük bir yemek verirdi. Büyük bir ziyafet verirdi. Buna da hac yemeği adı verilirdi. dinleyiciler, Musahipzade Celal hatıralarının bir kısmında ferahşiyet, ferahşiyet de denir, den bahsediyor. Günümüzde belki çok bilinen bir tabir değil. Vaktiyle İstanbul'un hemen her mahalle ahalisinden birkaç kişinin, hatta Anadolu ve Rumeli'nin kasaba ve köyleri ahalisinden bazılarının, Mekkeli ise delil, Medineli ise ferahşiyet vekili olarak Mekke-Medine ahalisinden gıyaben tanıdığı birer kimsesi olurdu. Bu vekiller, bu deliller ara sıra gelir, kendisine mensup zevatta misafir kalırdı. Kudret olup da hacca gidemeyen erkek ve kadınlardan 100 liradan 300 liraya kadar bir para alırlar. Bunun mukabilinde vekaleten haccı ifa ederlerdi. Malum hacca gidebilen gider. Hacca gitmeye gücü olup da gidemeyen yerine vekil bedel gönderir ve bunu da kendi şehrinden göndermesi gerekir. İşte bu ferahşiyet vekilleri veya deliller, zevrak da denir bunlara, böyle bedel hacı yaparlardı. Misafir olduğu yerde izaz ikram edilir. Giderken de bir dünyalık alırlardı. Bir de değerli dinleyiciler, İstanbul'dan Hicaz'a sadaka para gönderilirdi. Saraçhane'de bu işin ustaları tarafından imal edilmiş, ibrişimle, sülüs hattıyla işlenmiş, bir tarafı delilin, yani bu vekilin, bir tarafı da gönderenin adresi yazılı saraçlı meşin çantalar vardı. Bu çantalara Mecidiye çeyreğinden 1 liraya kadar gümüş paralar konurdu. Mühürlenir. Bu çanta Hicaz'a gönderilirdi. Bu yalnız çantanın sahibine münhasır kalmazdı. Başkaları da bunu gönderebilirdi. Yani hacca delil gönderenlere mahsus değil. Şimdi hacca delil gönderen parasını veriyor da hac yaptırıyor. Ayrıca sadaka dağıtması için de böyle bir çanta hazırlıyor. Hacca delil göndermeyenler de böyle çantalar hazırlatır. İçine sadakalar konur. Üstü yazılır. Bu çantalar evkaf nezaretinde memur mahsusuna teslim edilirdi. Hac işlerine bakan evkaf nezareti var. Orada da memur var. Bunları alır. Mühürlü bunlar. Sürre alayı gidecek ya. Sürre alayına verilir bu çantalar. Gönderilir. Deliller gönderilen parayla Kabe-i Muazzama'da kendi eliyle hacılara sadaka dağıtır. Efendim para dağıtır hacılara veya oranın fakirlerine. Zemzem dağıtır. Eğer paranın gönderildiği kimse ferahşiyet vekili ise, o harem-i saadeti temizlediği için, oranın ferahşiyetini yaptığı için gönderilen para ona hediye olarak verilmiş olurdu. Çünkü mahiyetinde çok çalışan gönüllüler vardı. Bu parayı onlara dağıtırdı.
Hakka bağlı özüm var, beni bilmek ister isen, hakka bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş, yüreğimde sızım var. Neslim bana bühtan etmiş, yüreğimde sızım var. Bu sayfa tanır beni, o bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse, bütün dünya utanır. Medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga içindeyim, hizmet için yürüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarttan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumların gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Vatan namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Irzıma göz dikenlerim, haklarımdan gelmişim. Irzıma göz dikenlerim, haklarımdan gelmişim. Bu hisarlar tanır beni, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
Dinle evlat, sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek istersen tahta bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş, yüreğimde sızım var. Bu sayfalar tanır beni, ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. Bilim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarttan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumların gözyaşını şefkatle silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Irzıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır beni, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
Değerli dinleyiciler, Müsahipzade Celal'in Eski İstanbul hatıralarına tahsis ettiğimiz bu programın sonuna geldik. Haftaya bir başka hatıralar programında radyonuz TGRT FM'de buluşmayı umuyoruz. O zamana kadar hoşça kalın.
Hatıralar.